Ayrım 24. Gora. Rabindranath Tagore. Sayfa 224. Binoy olmayacak her türlü ismi söyledi. Nawab Sarajuddaula, Kral Nabakrishna, Nanda Kumar. Satish hepsine ince sesiyle hayır diyor, bunların evlerine konuk olarak gelmelerinin olanaksız olduğunu söylüyordu. Binoy yenildiğini kabul ederek, Nawab Surajuddaula'nın burada pek rahat edemeyeceğini unutmuşum dedi. Yine de önce ablam kimin geldiğine baksın, sonra gerekirse beni çağırırsın. Ama Satish ısrar etti. Hayır, ikiniz de gelmelisiniz. Nerede peki bu konuk diye sordu Lolita. En üst katta. Evin en üst katında, taraçanın bir köşesinde ufak bir oda vardı. Önündeki taş döşeli bir veranda odayı yağmur ve güneşten koruyordu. Satish'e boyun eğerek yukarı çıktılar. Yukarıda, verandada gözlüklü, orta yaşlı bir kadın yere serilmiş bir hasırın üstünde oturmuş Ramayana'yı okuyordu. Ramayana, üç büyük Hindu tanrısından Vishnu'nun avatarlarından biri olan Prens Rama'nın başından geçenleri anlatan Hint destanı. Gözlüğünün saplarından biri kırıktı. Yerine bağlanan tel de kulağından sarkıyordu. Yaklaşık 45 yaşlarındaydı. Saçları önlerden hafif seyrelmeye başlamıştı. Ama cildi kırışıksız, yüzü de olgun meyve gibi dolgundu. Kaşlarının arasında kastının işareti vardı. Hiçbir takı takmamış, bir dul gibi giyinmişti. Lolita'yı görünce hemen gözlüklerini çıkarıp kitabını bıraktı. Hevesle onu süzmeye başladı. Ama arkasında Binoy'u görünce aceleyle ayağa kalktı, sarisini başına çekerek odasına gidecekmiş gibi hazırlandı. Ama Satish elinden tutup, ''Teyzeciğim, nereye gidiyorsun?'' dedi. ''Bu ablam Lolita, bu da Binoy Babu. En büyük ablam yarın gelecek.'' Bu kısa tanıştırma yeterli olmuş gibiydi. Hiç kuşkusuz Satish, arkadaşı hakkında önceden oldukça bilgi vermişti. Çünkü Satish, kendisiyle ilgili konularda konuşma fırsatını asla kaçırmazdı. Lolita, Satish'in bu teyzeciğinin kim olabileceğini düşünüyordu. Ama Binoy'un eğilip kadının ayaklarına dokunması üzerine o da aynısını yaptı. Kadın odadan daha büyük bir hasır getirip yere serdi. ''Kızım, oğlum, oturun.'' dedi. Binoy ve Lolita oturunca o da kendi yerine oturdu. Satish hemen teyzesine sokuldu. Kadın bir koluyla Satish'e sarıldı. ''Herhalde beni tanımıyorsunuz. Ben Satish'in teyzesiyim. Satish'in annesi benim kız kardeşimdi.'' dedi. Çok az konuşmuştu ama yüzündeki ve sesindeki bir şey kadının çok acılar çekmiş olduğunu anlatıyordu. Kadın Satish'e sarılıp Satish'in teyzesiyim dediğinde kendisini tanımasa da Binoy içinde ona karşı büyük bir şefkat duydu. Ama yalnızca Satish'in teyzesi olamazsınız dedi ardından. Eğer sizi böyle sahiplenirse onunla sizin için kavga ederim. Zaten Binoy babuyu bırakıp bana dada dememesi canımı yeterince sıkıyor. Bir de bir teyzeyi elimden almasına izin veremem. Binoy'un insanların kalbini kazanması hiç uzun sürmezdi. Bu tatlı dilli, gözleri parlayan genç adamın teyzenin sevgisini kazanması da uzun sürmemişti. Peki kız kardeşim, yani anneniz nerede oğlum? Annemi uzun yıllar önce kaybettim dedi Binoy. Ama şu anda annemin olmadığını da söyleyemem. Ananda Moy'un kendisi için ne ifade ettiğini anımsayan Binoy'un gözleri dolmuştu. Bir süre sonra o kadar candan konuşmaya başladılar ki hiç kimse daha yeni tanışmış olduklarını anlayamazdı. Satish arada sırada sohbette ilgisi olmayan laflar ediyordu ama Lolita konuşmaya katılmadan sessizce oturuyordu. Lolita her zaman biraz çekingendi. Yeni tanıştığı biriyle böyle yakınlaşması için uzun bir zaman geçmesi gerekiyordu. Zaten canı da sıkkındı. Bu yüzden Binoy'un bu tanımadıkları kadınla rahat rahat sohbet etmesinden hoşlanmamıştı. İçinden Binoy'u kaygısız davranmakla ve içinde bulunduğu durumu ciddiye almamakla suçluyordu. Binoy bir köşede somurtup otursaydı da Lolita'nın gözüne girecek değildi. Böyle bir şey yapsa yalnızca babasının ve kendisinin taşıması gerektiği bir yükü sırtlanıyor diye Lolita Binoy'a yine kızacaktı. Aslında önceki gecenin müziği şimdi Lolita'nın sinirlerini geriyordu. Bu yüzden de Binoy ne yaparsa yapsın Lolita beğenmeyecekti. Bu sorundan nasıl kurtulacaklarını sadece Tanrı bilirdi. Kalplerinin kendilerini soktuğu bu heyecanlı yollar yüzünden hayatları coşkuyla geçen bu kadınları nasıl mantıksızlıkla suçlayabilirsiniz? Eğer sevgisinin temeli sağlamsa, kalbinin liderliği o kadar sade ve tatlı olur ki mantık utançla yüzünü saklar. Ama bu temelde çatlaklar varsa aklın bunu düzeltmeye gücü yetmez. O zaman ister sevgi, ister nefret, ister kahkaha, ister gözyaşı olsun, bunlara bir açıklama aramak yararsızdır. Saatler geçiyordu ama Paresh Babu hala dönmemişti. İçindeki kalkıp gitme dürtüsü bir türlü Bino'yu rahat bırakmıyordu. Ama Satish'in teyzesiyle konuşmasına ara vermeyerek bu dürtüyü bastırmaya çalışıyordu. Sonunda Lolita kendisini daha fazla tutamayıp aniden Bino'nun sözünü kesti. ''Daha kimi bekliyorsunuz? Babamın ne zaman geleceği belli olmaz. Gurmuhan Babu'nun annesine gitmeniz gerekmiyor mu?'' Binoy ürperdi. Lolita'nın bu öfkeli ses tonunu çok iyi tanıyordu. Yüzüne baktı, sonra da teli kopmuş bir yay gibi ayağa fırladı. Evet, gerçekten de kimi bekliyordu? İçinde bulundukları durum yüzünden kendisinin orada bulunmasının zorunlu olduğunu düşünüp böbürlendiği yoktu. Aslında daha kapıdayken gitmeye niyetliydi. Lolita istediği için kalmıştı ama şimdi de Lolita gelmiş böyle bir soru soruyordu. Lolita, Binoy'un aniden ayağa kalkmasıyla irkilmişti. Üflenerek söndürülen bir lamba gibi yüzündeki gülümsemenin silindiğini gördü. Onu daha önce hiç bu kadar incinmiş, bu kadar üzgün görmemişti. Binoy'un yüzüne bakarken vicdan azabı bir kırbaç darbesi yemiş gibi içini yakıyordu. Satish ayağa fırladı, yalvararak Binoy'un koluna asılıyordu. Binoy Babu, oturun, gitmeyin lütfen. Teyze söyle de Binoy Babu kalıp bizimle kahvaltı etsin. Lolita, neden Binoy Babu'ya gitmesini söyledin? Hayır Satish, bugün olmaz dedi Binoy. Eğer teyzen beni unutmazsa gelip başka bir gün yerim. Şimdi çok geç oldu. Satish'in teyzesi bile sesindeki acıyı hissetmiş, Binoy için üzülmüştü. Çekinerek Lolita'ya baktı. İkisinin arasında üzüntü verici bir dram yaşandığını anlamıştı. Lolita izin isteyip odasına çekildi. Daha önce birçok defa yaptığı gibi tek başına ağladı. Hem vicdan azabı hem de aşağılanma duygusu içinde Binoy, Ananda Moy'nin evine gitti. Neden doğrudan buraya gelmemişti sanki? Lolita'nın kendisine özel olarak ihtiyacı olduğunu düşünecek kadar aptaldı. Kalküta'ya gelir gelmez ilk önce Ananda Moy'ye koşmadığı için Tanrı onu cezalandırmıştı. Esas görevini Lolita'ya Gora'nın annesini görmeye gitmeniz gerekmiyor mu dedirtecek kadar savsaklamıştı. Lolita için Gora'nın annesinin Binoy'dan daha önemli olması mümkün müydü? Lolita onun yalnızca Gora'nın annesi olduğunu biliyordu ama Binoy için o bütün annelerden üstündü. Ananda Moy banyosunu yeni bitirmiş, odasında meditasyon yapıyordu. Bir anda Binoy ortaya çıkıp anne diye haykırarak kendisini Ananda Moy'nin ayaklarına attı. Saçlarını okşayarak Binoy dedi Ananda Moy. Bir annenin sesine benzeyen başka bir ses daha var mıydı? Ananda Moy'nin adını söylemesi bütün benliğini yatıştırıyordu. Heyecanını zorlukla bastırarak yavaşça anne daha önce gelmeliydim dedi. Her şeyi duydum Binoy dedi Ananda Moy tatlılıkla. Binoy şaşırmıştı. Demek her şeyi öğrendiniz dedi. Gora karakoldan bir mektup yazmış, avukatla göndermişti. Mektupta hapse girebileceğini söylüyordu. Mektubun son sözleri şunlardı. Hapishane sevgili Gora'nıza hiçbir zarar veremez ama siz acı çekerseniz o da dayanamaz. Sizin acı çekmeniz Gora'ya verilebilecek tek cezadır. Yargıcın verdiği cezanın hiçbir önemi yok. Ama anneciğim, yalnızca kendi oğlunuzu düşünmeyin. Birçok annenin oğlu hiçbir hata yapmamalarına rağmen benim gibi hapishanede. Onların yanında olup çektikleri acıları paylaşacağım. Eğer kader arzumun yerine gelmesine izin verirse lütfen bu sizi üzmesin. Belki anımsamazsınız ama kıtlık zamanında para kesemi sokağa bakan odadaki masada unutmuştum. Birkaç dakika sonra geri döndüğümde para kesem yerinde yoktu. İçinde bursumdan biriktirdiğim 50 rupi vardı. Ayaklarınızı yıkarken kullanabilecek gümüş bir leğen alacaktım bu parayla. Hırsızlık yüzünden boş yere öfkelenirken Tanrı aklımı başıma getirdi. Para açlık çeken adama bir hediyem olsun dedim kendi kendime. Bunları söyler söylemez öfkem yok oldu. İçimi bir huzur kapladı. Bugün de kendime şöyle diyorum. Hapse isteyerek giriyorum. Ne öfke ne de üzüntü duyarak. Sadece içinde sığınmak için. Yemekler ya da diğer hizmetler çok iyi değil. Ama yolculuğum sırasında her türlü insanın konukseverliğini kabul etmiştim. Bazıları alışık olduğum rahatı bana sağlayamıyorlardı. İsteyerek kabul ettiğimiz şeyler bizim için sıkıntı değildir. Bu yüzden beni kimsenin hapishanede zorla tutmayacağından emin olabilirsiniz. Oraya isteyerek gideceğim. Evimizin rahatlığından hoşnut bir biçimde yaşarken dışarıda olup gün ışığını ve havayı tatmanın ne kadar ayrıcalıklı bir şey olduğunu göremiyoruz. Kendi suçları yüzünden ya da hiçbir kabahatleri olmadığı halde Tanrı'nın bize bahşettiği bu ayrıcalıktan yararlanamayan, aşağılanan, hapsedilen insanlar aklımıza bile gelmiyor. Onları ne umursuyoruz ne de onlara yakınlık duyuyoruz. Onlarla aynı damgayı taşımak istiyorum. Görünüşleriyle saygı toplayan, sözde iyiliksever çoğunluğa bağlı kalarak kendimi temiz tutmak istemiyorum. Burada yaşadıklarım bana çok şey öğretti anne. Bu yargıç bozu takınanlar aslında acınacak insanlar. Hapistekiler kendilerini değil, başkalarını yargılayan bu gibi insanların verdiği cezaları çekmek zorunda kalıyorlar. Birçok kişinin hatası yüzünden bir suç işleniyor ama yalnızca bu talihsiz insanlar bunun yükünü taşımak zorunda kalıyor. Hapishane duvarları dışında rahat, saygıdeğer yaşamlar süren bu insanlar günahlarının cezasını ne zaman, nerede, nasıl çekecek bilmiyoruz. Ama ben bu kendini beğenmiş saygıdeğerliklerinden utanç duyuyorum ve göğsümde suçluların taşıdığı damgayı taşımayı yeğliyorum. Benden hayır duanızı eksik etmeyin anneciğim. Benim için gözyaşı dökmeyin. Efendimiz Krishna göğsünde Vrigu'nun tekmesinin izini taşımıştı. Küstahların yaptığı saldırılar göğsündeki izi gitgide derinleştiriyordu. Eğer o bu izi göğsünde taşıdıysa benim için neden üzülüp kaygılanacaksınız? Bhrigu, Vedalar ve Hindu edebiyatında adı sık sık geçen yedi bilgeden biri. Mektubu alır almaz Ananda Mohi, Gora'ya gitmesi için Mohim'i ikna etmeye çalışmıştı. Ama Mohim buna karşı çıkmıştı. İşim gücüm var, sahip gitmeme izin vermez. Ardından aceleciliği ve aptallığı yüzünden Gora'ya atıp tutmaya başlamış. Gora ile olan ilişkim yüzünden bir gün beni işten atacaklar diye de sözünü bitirmişti. Ananda Mohi, Krishna Dayal'ın yardımını istemeyi düşünmedi bile. Çünkü Gora söz konusu olduğunda kendisi ne kadar endişeleniyorsa kocası da o kadar ilgisiz oluyordu. Gora'yı hiçbir zaman gerçek oğlu olarak görmediğini çok iyi biliyordu. Hatta ona karşı bir tür düşmanlık besliyordu. Gora, Vindhya dağları gibi aralarında duruyor, evliliklerini ikiye ayırıyordu. Bir tarafta kendi özel, sıkı dini yaşantısıyla Krishna Dayal, öte yanda da dokunulmaz Gora'sıyla tek başına Ananda Mohi. Dünyada Gora'nın gerçek öyküsünü bilen bu iki kişi arasında her türlü münasebet son bulmuş gibiydi. Ananda Mohi'nin Gora'ya olan sevgisi onun özel hazinesiydi. Kendisine zorla katlanan bu aile içinde Gora'nın yaşamını elinden geldiği kadar kolaylaştırmaya çalışıyordu. Tek endişesi insanların bu Gora yüzünden oldu, Gora yüzünden iftiraya uğradık, Gora yüzünden bu zarara uğradık demelerini engellemekti. Gora'nın bütün yükünü tek başına taşıyordu. Üstelik Gora, eşi az bulunur derecede dik kafalıydı. Gora'nın yaşamına karışmadan onun yaşamını sürdürmesini sağlamak çok zor bir işti. Şimdiye kadar gece gündüz onu gözeterek bu düşman çevrede bu deli çocuğu yetiştirmeyi başarmıştı. Bu Gora'ya düşman ailede ne hakaretlere katlanmış, kimsenin paylaşmasını istemeden ne acılar çekmişti. Mohim yanından ayrıldıktan sonra Ananda Mohi pencerede sessizce ayakta durdu. Krishna Dayal alnında, göğsünde ve kollarında Ganj'ın kutsal kili mantralar söyleyerek sabah banyosundan dönüyordu. Bu kadar temizken hiç kimse, Ananda Mohi bile yanına yaklaşamazdı. Yasaklar, yasaklar, hep yasaklar. İçini çekip Mohim'in odasına gitti. Mohim yere oturmuş gazetesini okuyordu. Bir yandan da sabah banyosuna hazırlanmak için hizmetçisi göğsünü yağla ovuyordu. Mohim, benimle gelecek birini bulmalısın. Gora'yı görmek istiyorum, dedi Ananda Moy. Hapse girmeye kararlı ama mahkum edilmeden önce görmeme izin verirler sanırım. Dışarıdan ne kadar sert görünürse görünsün Mohim, Gora'ya karşı gerçek bir sevgi besliyordu. Lanet olsun Gora'ya diye bağırdı Mohim. Bırakın hapse girsin. Çoktan girmemiş olması mucize zaten. Ama bir yandan da en güvenilir adamı Gosal'ı çağırtmış, mahkeme masraflarını ödemesi için hemen göndermişti. Ayrıca şefinden ve karısından izin alırsa kendisi de Gora'yı görmeye gitmeye karar verdi. Ananda Moi, Gora güç durumdayken Mohim'in kesinlikle bir şeyler yapacağını biliyordu. Bu yüzden onun elinden geleni yapacağına emin olduktan sonra hiçbir şey söylemedi. Ayrıca bu sofu ailenin hiçbir üyesinin evin hanımını herkesin gözlerinin üstlerinde olacağı karakoldaki hücreye götürmeyeceğini biliyordu. Bu yüzden birini ikna etmek için daha fazla uğraşmadı. Dudaklarını sıkıp gözlerinde bastırmaya çalıştığı acısıyla odasına döndü. Lachmia ağlayarak odasına girdiğinde onu azarlayıp gönderdi. Üzüntüsünü her zaman kendi içinde yaşardı. Ne neşe ne üzüntü sakinliğini bozabilirdi. Yüreğinde yaşadığı sıkıntıları yalnızca Tanrı biliyordu. Binoy, Ananda Moi'yi nasıl teselli edeceğini bilemiyordu. Birkaç sözcük söyledikten sonra sustu. Ananda Moi, başkalarının sözleriyle rahatlayacak biri değildi. Çaresi olmayan sorunlar için tartışmazdı. Bu nedenle Ananda Moi de konu üzerinde başka bir şey söylemedi. Yalnızca, Binu, sanırım daha banyonu yapmamışsın. Git ve hazırlan. Kahvaltı saati geçiyor, dedi. Kahvaltı için oturduklarında Binoy'un yanındaki boşluk Ananda Moi'nin yüreğini sızlattı. Gora'nın hapishanede anne sevgisinden yoksun, aşağılayıcı hapishane düzenlemeleriyle iyice acılaşan yavan yemekler yiyeceğini düşündükçe Ananda Moi daha fazla dayanamadı. Bir özür mırıldanıp odadan çıktı. 24. ayrımın sonu. Sayfa 232.